Zihinlerimizde yer edinen politik kavramları inceleyen, anlamlandırmaya çalışan Zihni Politik Podcast kanalına hoş geldiniz. Zihni Politik'e Spotify, Apple, Google ve tüm podcast dinleme platformlarından kulak verebilirsiniz. Zihni Politik'in 10. bölümünde konuğum Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Aslı Cansunar oldu. İktisat ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin kesişimindeki politik ekonomi alanını ele aldık. Politik ekonomi alanını farklı ve özel kılan unsurlara, politik ekonomi alanının incelediği eşitsizlik ve gelir adaletsizliği gibi kavramlara, politik ekonomi alanındaki ana akım yaklaşımlara ve güncel eğilimlere, niceliksel yöntemlerin yükselişine, özellikle de coğrafi yöntemlerin önemine ve aktif siyaset ile politik ekonomi alanı arasındaki olası ilişkilere değindik. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden Aslı Cansunar ile yaptığımız söyleşiye geçelim. Şimdi politik ekonomi alanı kendi başına böyle bir disiplin olma yönünde ilerliyormuş gibi bir gidişatı var gibi gözlemliyorum ben. Programlar açılıyor. Özellikle yüksek lisans programları çok arttı. Yani Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Bilgi Üniversitesi'nde var, Koç Üniversitesi'nde var. Ve Marmara Üniversitesi'nde de var yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle uluslararası politik ekonomi diye geçiyor. Bu politik ekonomi alanını özellikle iktisat alanından ve diğer sosyal bilimler disiplinlerinden farklı kılan unsurlar nelerdir? Yani politik ekonomi deyince iktisat disiplini geliyor aklımıza. Belki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinini de katabiliriz. Yani politik ekonomi, ekonomiyi nasıl inceler ve hangi alt başlıkları ve konuları kapsar? Buradan başlayabiliriz.
Şimdi politik ekonomi zaten ekonomiyle tarihsel bağlamda çok iç içe geçmiş. Bazı dönemler ayrı düşmüş ama başlangıcı birlikte olmuş bir bilim dalı. 18. ve 19. yüzyıla baktığımızda zaten ekonomiyle ya da iktisatla politik ekonomi hakkının arasında bir fark görmüyoruz. Bütün ekonomistler veya bütün filozoflar veya bütün sosyal bilimcilerin politik ekonomi diye bahsettiği şey aslında bugünkü anladığımız şekliyle ekonomi. Bunun bir sebebi de o zamanlarda genel ekonomik aktivitenin ve devletlerle insanları bağlayan temel şeyin vergi olması ve her şeyin devlet kontrolü altında büyük bir şekilde ve büyük bir disiplinle vergilendirilmesi ve devletin varoluş amacının da bu vergileri kullanarak ordulara ve güvenliğe yatırım yapması oluyor. O yüzden zaten ekonomi ve devlet dediğiniz şey çok iç içe, çok birleşik. Bunun da bir ayrımı olmuyor böylelikle. Bunu çalışan herkes zaten devlet bağlamında ekonomiyi çalışıyor oluyor. Fakat 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde marketlerin gelişmesi, İşte endüstri devriminin tamamen etkilerini göstermesi ve efektifleşme, daha fazla kar gütme gibi şeylerin ortaya çıkışıyla ekonomi politikadan yani devletten ayrışmaya başlıyor. Hatta 1890'da Alfred Marshall'ın Ekonominin Prensipleri adlı kitabıyla ilk defa ekonomi politika olmadan, siyaset olmadan da yayında yerini almaya başlıyor ve bundan sonra ekonomi devletten oldukça ayrı bir şekilde bir bilim olarak, daha matematiksel, daha metodik bir bilim olarak çalışılmaya başlanıyor. Hatta 1950'li yıllara baktığınızda politik ekonomi veya politik iktisat adının geçtiği kitapların çıkmaya bile başlamadığını, artık böyle kitapların kalmamış bile olduğunu görüyoruz. Fakat daha sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha tekrar refah devletinin oluşması ve güçlenmesi, devletlerin güvenliği yeniden ön plana alması ve bu güvenliği sadece ordular bağlamında değil, ekonomik ve finansal sistemle de birlikte güvenlik oluşturmaya çalışmaları sonucunda devlet gene ekonominin içine gelmeye başlıyor ve biz gene politik ekonominin birleştiğini, siyasetle ekonominin birbirinden ayrı düşemeyecek iki şey olduğunu ve birlikte çalışılmaya başladığını görüyoruz. Zaten bu bugünlere kadar devam ediyor. Çünkü günümüzde de artık refah devletlerinin gelişimi ve her şeye sahip oluşu, neredeyse bütün kaynakların bir şekilde devlet elinden geçmesiyle birlikte bugün de hem ekonomistler hem siyaset bilimciler yine bu politik ekonomiyi ekonominin siyasetten ayrı düşemeyeceği bir şekilde ele almaya başlıyor. O yüzden ekonomiyle siyaset bilime nerede başlar, nerede biter? Karışık, çok da kesin çizgilerle ayrı değil. Siz politik ekonomiyi ekonomist olarak da siyaset bilimci olarak da çalışabilirsiniz bugün ve yaptığınız şeyler birbirinden çok da farklı olmaz aslında.
Bu politik ekonomi deyince aslında bazılarından bahsettiniz. Hangi özel alt başlıkları ve konuları kapsıyor? Hangi konuları refah devleti tartışmalarının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha sık konuşulmaya başlandıktan sonra son dönemde hangi alt başlıkları ve konuları inceliyor politik ekonomi alanı?
Biz aslında politik ekonomide iki ana şekilde ayırıyoruz konuları. Bir tanesi uluslararası politik ekonomi. Diğeri de devletlerin kendi içerisindeki politik ekonomileri. Aslında şöyle düşünebiliriz. Zaten ekonominin eğer kelime anlamına dönecek olursak ekonomi evi idare etmek, evin kuralları, evi döndürmek şeklinde anlaşılabilir. Politik ekonomi dediğimizde de politik aileleri idare etmek olarak anlayabiliriz. Buna da iki şekilde bakabiliriz. Bir, uluslararası politik ekonomi, yani uluslararası alandaki politik ailelerin birbirleriyle ilişkileri ve bu tabii ki devletler bazında oluyor. Yani devletlerin ticaret anlaşmaları, finansal anlaşmaları, göçler, göçlerin devletlere arasındaki etkileşimlerine olan etkisi, bu ekonomik olabilir, sosyal olabilir, kültürel olabilir. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bir takım anlaşmalar, Bretton Woods gibi, bunlar içinde çeşitli devletlerin birbiriyle olan ilişkileri veya Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlar, bu kuruluşlarla devletlerin etkileşimi veya bu kuruluşlar aracılığıyla bazı devletlerin öbür devletlerin ekonomisinde veya gündelik siyasetinde yer alması, bunların hepsini uluslararası politik ekonomide inceliyoruz. Bir de devletlerin kendi özel, kendi içlerinde olan politik ekonomileri var. Çünkü zaten siyaseti biz devlet içerisinde kim, neyi, ne zaman, nasıl alabilir diye düşünecek olursak her devletin içinde farklı grupların olduğunu ve ortaya konan politikaların veya ortaya yürürlüğe konan bazı kuralların veya yasaların her zaman bazı kazananlar ve kaybedenler yaratacağını düşünerek bu kazananlar ve kaybedenlerin birbiriyle hem ekonomik ilişkilerini hem de siyaset ilişkilerini inceleyen bir alt başlık olarak düşünebiliriz. Bu konunun içine dediğim gibi demin refah devleti girer mesela. Servis hizmeti, yani mesela su bağlanması, bürokrasi nasıl işler, nerelerde daha iyidir, nerelerde daha kötüdür veya gelişmişlik, bir devletin içinde neden farklı gelişme alanları bulunur, neden mesela batı doğudan daha gelişmiştir veya kuzey güneyden daha gelişmiştir, bunun tarihsel ve güncel sebepleri nelerdir? Bunların hepsi politik ekonomistlerin ve politik ekonomi alanında çalışanların kafalarını yordu. Çözüm ve cevap bulmaya çalıştıkları sorular.
Peki, çok teşekkürler. Peki bu konuları düşündüğümüzde öne çıkan temel yaklaşımları, yani bu bütün alt başlıkları düşündüğümüzde politik ekonomi alanında öne çıkan temel yaklaşımları, akımları, akademik yaklaşımları nasıl özetleyebiliriz? Yani nasıl eleştirel bakışlar mı dominant diyebiliriz, yoksa daha gelenekselci iktisat alanına ağırlık veren bir bakış mı var? Bunları nasıl özetleyebiliriz?
Şimdi aslında bu bakış son 30-40 yılda bayağı değişmiş durumda. Çünkü eğer 80'lerde veya 70'lerin sonunda veya 90'ların başında yapılmış bazı çalışmalara giderseniz bir takım teoriler olduğunu, işte realist teori veya Marksist teori gibi teoriler olduğunu ve olan şeyleri, bu devletlerin birbiriyle ilişkisi de olabilir, devletler içinde sınıfların veya belirli etnik grupların veya belirli başka grupların birbiriyle olan ilişkisi de olabilir. Bu kavramlar bağlamında anlamlandırılmaya çalıştığını veya çalışılmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat bugün günümüze geldiğimiz zaman en azından Amerika tipi veya Avrupa'da, İngiltere'de veya Almanya'da, Danimarka'da bu tarz daha metodolojiye ve ekonometrik yöntemlere önem veren yerlerde bu yaklaşımlardan tamamen uzaklaşılıp iyi yöntemler kullanılarak bazı şeylerin sebep ve sonuç ilişkilerini bulmaya gayret gösteriyoruz. Ben mesela doktoramı politik ekonomi alanında yaptım. 2,5 senedir de doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Artık yaptığım ve okuduğum birçok şeyde veya en azından benim çalıştığım veya benim okuduğum yerlerde bu geleneksel kavramlardan ve bu kavramlar ışığında bazı şeyleri anlamlandırmaya çalışmaktan daha çok eğer devletler A yasasını çıkarırsa bu A yasası şu 3-4 grubu nasıl farklı farklı etkiler veya şu devlet yönetimiyle bu devlet yönetimi arasında büyük bir fark varsa bu fark bu iki devletin yıllar boyunca ekonomi ve iktisadi gelişim yollarını nasıl farklı etkiler? Bunları sayısal olarak saptayıp ve bu farkları numerik olarak ölçmeye bugünlerde daha yaklaştı. Hem siyaset bilimciler hem zaten ekonomistler de zaten bu konuda uzun süredir kafa yoruyorlardı. Yani teorilerle dünyayı anlamlandırmaya çalışmaktan daha çok sayılarla ve metotlarla bazı şeylerin kaynağını bulmayı ve kaynağını bulduğumuz şeylerin arasındaki farkları sayısal bir şekilde anlamlandırabilmeye çalışıyoruz bugün biz politik ekonomistler.
Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman, daha spesifikleşti politik ekonomi alanı, daha genel teorilerden ziyade daha vaka analizine ve daha kantitatif yani niceliksel çalışmaya doğru bir yönelim var diyebilir miyiz?
Bunu kesinlikle diyebiliriz. Yönelimin olmasından daha çok, hatta buraya geldik ve artık işler çoğu yerde böyle ilerliyor diyebiliriz. Tabii bunun avantajları ve dezavantajları var. Avantajı, siz eğer bu yöntemleri veya bu çalışmayı kullanarak devletlere veya bir takım özel kuruluşlara şunu yaparsan daha iyi olur şeyini söyleyebilmek istiyorsanız, bu numaraların ve bu bazı sorunların ve çözümlerinin gerçekten kaynağını bulmuş olmak tabii o noktada çok önemli oluyor. Tabii öbür türlü de belki bu spesifikleştiğiniz zaman bu numaraları veya bu datayı, bu nicel yöntemleri kullandığınız zaman belki de cevap verebildiğiniz şeyler mesela dünyanın şu ülkesinde şu yasa neye sebep olmuş oluyor? Tabii teoriden uzaklaştığınız zaman bunu da genele yaymak çok kolay olmuyor. Teorinin de öyle bir güzelliği vardır. Daha genel geçer, daha yerlere bağlı olmayan düşünceler ve sonuçlar ve bir takım teoriler geliştirebiliyorsunuz. Ama tabii yani bunlar bazen teoriler daha öne çıkıyor, bazen bu metotlar daha öne çıkıyor. Herhalde bir noktada bu ikisinin birbiriyle birlikte yaşadığı daha orta yol bulunacaktır diye düşünüyorum.
Hı hı. Yani daha senteze doğru yönelen bir yere gidebilir diyorsunuz.
Evet, yani öyle de olmalı bence eğer kendi kişisel fikrimi söyleyecek olursam.
Peki bu politik ekonominin ele aldığı konulara bakacak olursak, yani daha spesifik olarak eşitsizlik ve gelir adaletsizliği öne çıkıyor. Sizin de birçok makalenizde, özellikle son 2-3 senede yayınlanan makalenizde ele aldığınız konular bunlar. Spesifik örneklerden hareketle belki makalelerinizden de örnekler verebilirsiniz. Bu gelir adaletsizliğinin politik ekonomi alanında özelinde politik sonuçları nelerdir?
Şimdi tabii öncelikle bunu ben derste de çok böyle derslerde de farkını öğretmeye çalışıyorum her zaman. Şeyden başlamak istiyorum. Gelir eşitsizliği nedir? Gelir eşitsizliğinin alt başlıkları nedir? Ve bunların hangileri adaletsizdir? Ve bu adaletsizliği düzeltmek için ne yapılabilir? Şimdi gelir eşitsizliği her zaman kötü bir şey değil aslında. Çünkü gelir eşitsizliğinin iki çeşidi var. Bir tanesi fırsat eşitsizliği dediğimiz ve fırsat eşitsizliğinden doğan gelir eşitsizliği. İkincisi de sonuç eşitsizliği dediğimiz. Şimdi sonuç eşitsizliği dediğimiz şey şuradan ortaya çıkıyor. Diyelim A kişisi günde 5 saat çalışıyor, 10 lira kazanıyor. B kişisi günde 10 saat çalışıyor, 20 lira kazanıyor. Şimdi burada bir 10 lira, 20 lira var ama işe verilen efor farklı. Birisi diğerinden 2 saat daha fazla iki kat daha fazla çalışmış. O yüzden daha fazla para alması normal bu. Sonuç eşitsizliğidir. Birisi, örnek veriyorum, çalışmamıştır, okula gitmeyi sevmemiştir, üniversite sınavlarına girmemiştir. Daha az maaşlı bir işe girer. Öbürü gece gündüz ÖSS'ye çalışmıştır, 3 sene hazırlanmıştır, çok yüksek bir puan alıp doktor olmuştur, sonra profesör olmuştur, çok fazla kazanır. Bu tamamen, eğer eşit şartlar varsa, sonuç eşitsizliği. Birisi çok çalışmış, birisi az çalışmış. Bu kötü değil, bu aslında istenen bir şey. Çünkü ekonomik üretimin devamı için bu gerekli. Yani insanlara kazanabilecekleri şeyi verdikleri eforla ilişkilendirebilmeliyiz ki insanlar efor sarf etsin. Fakat genelde gelir eşitsizliğinin sebebi sonuç eşitsizliği değil de fırsat eşitsizliği oluyor. Fırsat eşitsizliği nedir? Bir ülkede aynı anda doğan iki çocuğun önüne gelen fırsatların farklılığı, bir çocuğun diğerine göre ne kadar çalışırsa çalışsın, o öbür çocuğun ulaşabileceği yerlere ulaşamayacağı ve bunun da okulların kalitesi, yaşadığı yerde çocukluk dönemi aşılarına erişimi, annesinin ona verebileceği okul öncesi eğitim, işte kız çocuklarından bahsediyorsak mesela, özellikle Türkiye bağlamında babasının onu okula gönderip göndermeyeceği, bütün bunlar fırsat eşitsizliğine giriyor ve eğer bir ülkede gelir eşitsizliği sonuçtan çok veya efordan çok bu yapısal fırsatların farklılığına dayanıyorsa, bu adaletsizlik oluyor. Tabii bu adaletsizliğin o zaman da ciddi sonuçları var. Ne gibi mesela? Mesela popülist partilere veya hareketlere destek verme gibi, birçok yeni çıkan makalede bu geride kalmışların durumu içselleştirip sinirlenmesi ve bu elitlere, yani fırsatların hepsine sahip olan elit zümreye karşı duydukları öfkenin politik bağlamda popülist liderlere veya hareketlere oy vermesiyle sonuçlandığı biliniyor. Mesela bu bir politik sonucu olabilir bu eşitsizliğin. Hı hı. Eğer mesela fırsat eşitsizliği bölgeselse ya da etnik gruplar arasındaysa, bu bölgesel veya etnik çatışmalara da sebep olabilir. Yani sivil, insani, iç savaşa kadar gidecek kötü politik ve güvenlik sonuçları da doğurabilir. O yüzden bir ülkede en iyisi aslında fırsat eşitsizliğini olabildiğince azaltıp bu gelir eşitsizliğinin sadece insanların verdiği efora bağlı bir şey olmasına gayret edilmelidir.
Sonuç eşitsizliği gelir adaletsizliğine girmiyor o zaman çizdiğiniz çerçeveye göre, ama fırsat eşitsizliği asıl gelir adaletsizliğine sebep olan bir şey. Peki bu yani aslında politik sonuçlarını söylerken, hani etnik çatışma, iç savaş, popülizmin yükselişi gibi sonuçlardan bahsettiniz. Burada aslında bu gelir adaletsizliğini azaltmak, radikalleşmenin, yani popülizmi de bir radikalleşme gibi okursak tabii ki, terör, etnik çatışma, iç savaş gibi sonuçları engellemesine yol açabilir mi? Yani bu gelir adaletsizliğinin, yani daha doğrusu fırsat eşitsizliğinin azaltılması bu şekilde bir sonuca varabilir mi?
Varabilir, evet. Çünkü sonuçta politik ekonomi, özellikle yani politik ekonomi sınırlı olan kaynakları politik ve siyasi yollarla belirli sınıflara dağıtılması olarak düşünürsek, eğer siz bu sınırlı olan kaynakları eşit bir şekilde dağıtmaya başladığınız zaman, insanların sen şunu aldın, sen bunu aldın diye birbirine girmesini veya birbirlerine sinirlenmesinin olasılığını en aza indirmiş oluyorsun. Tabii ki herkes kavga edebilir veya herkes hani her şeye ben sahip olacağım, sen hiçbir şey almayacaksın diye başkasının üstüne gidebilir. Ama en azından eğer devletler bu kaynakları, bu sınırlı kaynakları bir şekilde adaletli veya eşit şekilde dağıtırlarsa, bu tarz radikalleşmelerin önüne geçebilirler. Tabii şöyle bir şey de var. Eşitlikle adalet aslında zor konular. Yani normatif olarak da bunları tanımlamak güç. Çünkü her zaman eşit olan adaletli de olmayabiliyor. mesela diyelim ki 3 tane farklı boyda çocuk var ve bunlar bir duvarın üstünden bir filmi izlemeye çalışıyorlar diyelim. Şimdi siz bunları eşit yükseklikte taburelere verip üstlerine çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama bu adaletli mi olur? Bu da ayrı bir düşünce konusu. Veya aslında baktığımızda mesela insanlar sonuç olarak eşit yetenekle doğmuyorlar değil mi? Bir futbolcunun acayip bir futbol yeteneği oluyor veya belki bir profesörün çok farklı bir zekası oluyor ve bu aslında devletlerin bu yetenek adaletsizliğini düzeltebilmek adına yapabilecekleri çok şey yok. Ama devletlerin bu verilen yeteneklere göre insanların yaşayabileceği en rahat ve en iyi hayatı yaşayabilmeyi sağlama yükümlülükleri ve güçleri var aslında. O yüzden her zaman en adaletli çözüm, en eşit çözüm değil ama durumlara göre veya dağılan başka şeylere göre herkesin en rahat ve en adaletli ve en iyi hayat yaşayabileceği koşulları sağlamak her zaman en adaletlisi oluyor tabii ki.
Bu son söylediğinizi yani refer ederek söylüyorum. Şans eşitsizliği diye bir kavram var bir de. Öyle bir yani aslında yapabileceklerimizle yapamayacaklarımız yani üzerinde eşitsizliği azaltmak üzere yapabileceğimiz şeyler var. Yapamayacaklarımız da var. Yapabileceklerimizi olabildiğince devletlerin özellikle tabii ki ve diğer kurumların yapması gerekiyor diye anlıyorum ben.
Evet, yani en azından çatışmayı ve radikalleşmeyi azaltmak için yani hani bunun normatif olarak belki de tartışılabilir onun kararını evet. Vermek de güç. Ama en azından sınıflar arası çatışmayı veya gruplar arası çatışmayı azaltmak için bu izlenebilecek iyi ve insancıl bir yol. Çünkü dediğim gibi mesela sonuç eşitsizliğine baktığımız zaman doğuştan bir engelle doğmuş birinin de bu efor savaşına katılmasını beklemek belki de çok acımasız ve adaletsiz. Ancak devletlerin böyle çocukları veya böyle insanları da rahat, aç ve açıkta kalmayacak şekilde mesela baktığı durumlarda daha insancıl ve daha adaletli bir yönetime giriyoruz değil mi? Şimdi okuyamayacak birine de al sana istediğin kadar okul, al sana istediğin kadar öğretmen demek belki eşitlik ama adaletli değil. Mesela bu şekilde düşünürsek.
Evet. Peki şimdi daha spesifik bir soru sormak istiyorum ben. Nisan 2020'de yayınlanan makalenizde kaynakların nüfusa eşit dağıtılmasında yardımseverlik amacıyla yapılan bağışların ya da yatırımların eşitsizliği daha da arttırdığını söylüyorsunuz ve Osmanlı Devleti'nden incelediğiniz verilerle de bunu destekliyorsunuz. Bunun anlamı nedir? Yani aslında tam tersi, yani görünüşte tam tersi bir amaç için yapılan bir şeymiş gibi duruyor. Yardımseverlik. Yani bu neden bu şekilde gerçekleştiriliyor? Yani yardımseverlik adı altında gerçekleştirilen bir şey nasıl olur da eşitsizliği artırır?
Evet, bu çok enteresan. Ben bu çalışmayı yaptığımdan beri kendim yardımseverlik yapamamaya başladım. Çünkü her elim işte bir şeye bağış yapmaya falan gittiğinde acaba eşitsizliğe katkıda mı bulunuyorum diye saçma düşüncelere düşünmeye başladım. Aslında iyi olmadı pek. Veya bilmiyorum belki de iyi oldu. Şöyle, şimdi refah devletinden bahsettiğimiz zaman yani belirli kurumların size yasal olarak bakmaya yükümlü olduğu sistemlerden bahsettiğimiz zaman arada olan bağlar var ve bir yükümlülük var. Demokratik yönetimlerde bunun üstüne bir de oy verme mekanizmasıyla bu kaynakların başında olan insanları disipline edebilme olanağı var. Ama demokrasi olmasa bile formal yani yasal kurumların insanlara bakmakla yükümlü olduğu yerde bir insanın kim olursa olsun, yani tabii pratikte bunda değişimler olabilir ama teoride en azından kim olursa olsun devlet yönetimi altındaki bir vatandaşın devlete gidip ben işten atıldım, bana işsizlik maaşı bağla veya ben hastayım, benim hastane paramı öde deme hakkı ve bunun hukuki yollarla güvence altına alınmış yolları var. Fakat yardımseverlikte böyle bir şey yok. Yardımseverlikte yardım seven, yani daha doğrusu bağışı veya herhangi bir yardımı yapacak olan insanla bu yardımı alacak topluluklar veya insanlar hiçbir hukuki hak yoluyla birbirine bağlı insanlar değil ve oy vererek bu insanları disipline etme şansı da yok insanların. Nasıl disipline etme şansları var veya ne şekilde gidip ya benim şuna ihtiyacım var, bunu bana ver deme şansları var? Networkler, yani aralarında olan sosyal veya başka ailesel bağlarla. E şimdi öyle olunca ne oluyor? Siz bir zengin kişi olarak size en yakınlara yardım ediyorsunuz. Niçin? Çünkü bir, onların size ulaşma şansı var değil mi? Diyelim ki Ankaralısınız mesela, Ankaralı bir iş adamısınız. Bir okul yaptıracaksınız. Gidip bunu Adana'ya yaptırma şansınız çok düşük. Neden? Yani niye Adana'ya yaptırasınız? Bu bir. Orada kimse sizi tanımıyor belki. Yani oradan gelip birileri size sorsa bile sizin onlara karşı ruhsal bir yükümlülüğünüz yok. Fakat Ankara'da büyüdüğünüz mahalleyi düşünelim. Ankara'da büyüdüğünüz mahalleden bir topluluk gelip size ya ne olur bizim mahalleye okul yaptır dediğiniz zaman, buna hayır dediğiniz zaman karşılaşacağınız sosyal cezalar var. Yani bir daha mahallenize döndüğünüz zaman ya bu da zenginleşti, burnu büyüdü, boş verin onu falan gibi insanı üzecek sosyal sonuçları var. Bir de o mahallede sizin hala akrabalarınız, arkadaşlarınız olabilir. Ve siz o mahalleye bir şeyler vererek kendi gönlünüzü daha hoş ediyorsunuz aslında. Çünkü insanlar bağlarının olduğu yerlere, sevdikleri ve nostaljik duygular bağladıkları yerlere yardım etmeyi severler. Ve demin konuştuğumuz şeye gelirsek, eğer bir ülkede sosyal adaletsizlik varsa, yani fırsat eşitsizliği varsa, genelde zengin insanlar veya başarılı insanların çıktığı yerler, tabii buna istisnalar var ama genel geçer konuşuyorum, genelde ülkenin daha iyi yerleri olur. Bu bağlamda da eğer bu yardımseverlik sizin bağlarınız olan yerlere gidiyorsa ve zaten iyi durumdaki insanlar ülkenin iyi durumdaki yerlerinden çıkıyorsa, bu uzun vadede daha büyük eşitsizliklere sebep olur. Yani kendimden biliyorum, ben işte liseyi özel bir okulda okudum, üniversiteyi de özel bir okulda okudum. Bunlar devamlı mesela her yıl birkaç kere e-mail atıp benden bağış istiyorlar. Aslında Türkiye geneline bakarsak o kurumların bağışa ihtiyacı olan son kurumlar. Ama işte yani böyle mezun, kendi okuluma yardım ediyorum ve onların bana ulaşması daha rahat. Şimdi Adana'dan bir ilkokulun bana ulaşması çok zor. Benim kim olduğumu bilmiyorlar. Zaten benim onlara yardım yükümlülüğüm yok. Fakat işte okullar bu networkleri iyi kullanarak bu tarz şeyleri alıyorlar. Benim çıktığım okullar zaten avantajlı okullar olduğu için ben bugün onlara maaşımdan yardımcı olursam onlar daha iyi duruma gelecekler ama o ülkenin başka yerlerindeki okullar böyle olmayacak. Hı hı.
Peki o zaman yani bu makalenizde Osmanlı Devleti'nden aldığınız veriler var ama anladığım kadarıyla bu korelasyondan, aynı korelasyondan hala söz edebiliriz. Yani aslında niyetler ve sonuçlar her zaman birbiriyle örtüşmüyor.
Evet, yani Osmanlı tabii datasını kullandığım şey İstanbul'daki çeşmelerdi açıkçası. İnsanların, elitlerin vakıf yöntemiyle bu çeşmeleri kendi mahallelerine mi yoksa ihtiyacı olan mahallelere mi, gayrimüslim mahallelere mi koyduklarına baktım. Ve gayrimüslim mahallelerin en kötü durumda olan mahalleler olduğunu, Müslüman ama elitlerin oturmadığı mahallelerin biraz daha iyi durumda olduğunu su kaynakları açısından, ama en bolluk içerisinde yaşayan mahallelerin elitlerin kendi mahallesi olduğunu gördüm. Bu da çok kolay. Neden? Çünkü bir mahallede birisiniz siz, bir paşasınız veya bir efendisiniz. Cuma namazına gidiyorsunuz diyelim o zamanlar. Cuma namazını da sizin mahalledeki komşularınız gelip sizden bizim su sıkıntımız var, lütfen bize bir çeşme yaptır dediği zaman hem bunu size sormaları daha kolay hem de sizin yaptırmadığınız takdirde bir takım sosyal cezalar almanız çok daha olası. O yüzden tabii uzun dönemde bakılacak olursak elitlerin, konakların olduğu mahalleler hep çok daha çeşmeli, çok daha suya ulaşımı kolay, çok daha iyi bakılmış mahalleler olmuş Osmanlı İstanbul'unda.
Peki, çok ilginç. Bir de bu sizin makalelerinizde kullandığınız, yani aslında bu sadece yöntem olarak politik ekonomi alanında değil, çok büyük bir veri görselleştirmesi patlaması var. Yani bu özellikle büyük veriyle ve veri bilimiyle beraber, veri biliminin yükselişiyle beraber. Siz de makalelerinizde jeo uzamsal çözümleme diye geçen, Türkçe'ye bu şekilde çevrilen bir yöntem kullanıyorsunuz. Bu politik ekonomi alanında ne kadar yaygın bir yöntem ve önemi nedir? Nasıl anlamamızı kolaylaştırıyor?
Bu politik ekonomide gittikçe daha çok kullanılan bir yöntem. Bunun sebebi de tabii ki bir daha lokal, daha yerel dataya, verilere ulaşımımızın gün be gün kolaylaşması. İkincisi, gelişen teknolojiyle birlikte bu tarz haritalandırma programlarını kullanmanın hem kolaylaşması hem de yaygınlaşması, hepimizin bilgisayarlarında olmaya başlaması. Bir 30 sene önce herhangi bir resinin bu haritaları yapması çok zor, fakat günümüzde oturup 2 hafta çalıştığınız zaman bu haritaları yapabilmeye başlamak gerçekten çok kolay. Bir bu, bir teknolojik tarafı var işin. Tamamen teknolojinin kolaylaşması. İkincisi, işinizi sunarken harita kullanmak, yani bu yaptığınız araştırmanın sonuçlarını veya kullandığınız verileri sunmak için harita yöntemlerine yönelmek hem araştırmacı için çok iyi, hem de bunu izleyen için çok iyi bir şey. Çünkü haritalar çok güzel şeyler. Kim sevmez ki ilginç haritalara bakmayı. Ve her şeyi çok rahat, hiç konuşmadan bile her şeyin çok rahat anlaşılabildiği görsel yöntemler, haritalandırmak. Bu da ikinci sebebi. Üçüncü sebebi de yeni çıkan metodolojik yöntemlerle birlikte aslında insanların birbirinden bağımsız olarak araştırılamayacağını ve birbirlerine yakın olan insanların birbirlerini etkileme olasılığının çok yüksek olduğunu ve bazı hukuksal değişimlerin veya bazı uygulanan politikaların sonucunu görmek için insanların, bu politikalardan etkilenen insanların nasıl birbirine yakın veya uzak olduğunu işin içine, metodolojik araştırmanın içine katmanın, bazı sonuçları bulmaya olan etkisinin çok yararlı olduğunu öğrenmemiz bir takım ekonomik ve ekonometrik yöntemler sonucuyla. Ve bunun önemli olduğu, sonuçları değiştirebilecek kuvvette bir güç olduğunu öğrenmemiz sebebiyle gittikçe bu tarz metotları araştırmalarımıza ilave etmiş bulunmaktayız.
Yani direkt aslında araştırmanın bulgularını etkileyen bir şey. Yani kullanmasaydınız başka bir sonuç çıkacaktı. Kullandığınız zaman çok başka bir sonuç çıkıyor aslında ve çok, yani bilimsel olarak çok yardım edici bir tarafı var. Aslında.
Evet, mesela şöyle çok küçük bir örnek vereyim. Gene benim yaptığım çalışmalardan, makalelerden biri. Mesela sağlık kurumunun gelmesinin o bölgedeki olan devletin başında bulunan hükümete olan oy oranını arttırıp arttırmadığına bakıyoruz. İki meslektaşımda bir makalede. Şimdi normalde bunu 10 yıl önce yapıyor olsak şeye bakarız. Bir mahalleye yeni bir kurum gelmiş mi? O mahalledeki oylar artmış mı? Ama şimdi düşündüğümüz zaman bir mahallenin sınırına yakın bir şeyi düşünün mesela. Yeni bir kliniğin, yeni bir dispanserin geldiğini düşünün. Öbür mahalleye sanki hiçbir şey gelmemiş gibi oluyor ama birbirine çok yakın iki mahallede öbür mahallede aslında bunu kullanıyor. Şimdi siz sadece bir mahallede olan oy artışına bakarsanız ve onu dispanseri almamış mahalleyle karşılaştırırsınız. Buraya sağlık hizmeti vermenin oylara etkisi olmamış gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu yöntemleri kullanırsanız belki de şunu anlayacaksınız. Hayır, etkisi olmamış değil. Yan mahalledekiler de bunu çok, bu dispanseri çok kullanmaya başlamışlar. İki mahallede de oylar artmış. Ama siz bir mahalleyle öbürünü karşılaştırınca farklılık olmamış gibi görüyorsunuz. Halbuki bu coğrafi yakınlıktan dolayı herkes bundan mutlu olmuş ve hükümet başında olan partiye oy vermeye devam etmiş. Mesela böyle şeyler önemli. Neden? Çünkü siyasal partiler bu tür araştırmalara bakıyorlarsa niye hizmet götüreyim ki, zaten bana oy vermiyorlar gibi düşünebilirler. Halbuki coğrafi yöntemleri bu tarz çalışmalara katıp sonuçları değiştirdiğiniz zaman belki de siyasal partilere ya halka sağlık hizmeti götürmek iyi çünkü bakın oy kazanıyoruz deme noktasına getirebilir. O yüzden en doğru sonucu bulmak çok önemli. Bunun bir yöntemi de coğrafi verileri kullanmak.
Hı hı. Peki şöyle bir ek soru geliyor aklıma. Bunları siyasetçiler de kullanıyor mu? Araştırmacılar ve akademisyenler kullanıyor ama böyle arasında bir geçişlik var mı? Ya da akademisyenlerin verilerini alıp siyasetçiler kendi oylarını arttırmak için bu şekilde seçim stratejilerine yediriyorlar mı bu yöntemleri acaba?
Keşke yedirseler. Türkiye'de pek bilmiyorum. Yani Türkiye'de böyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Belki de yanılıyorumdur. Belki ben uzakta olduğum için yani veya böyle bir bağlantım olmadığı için bilmiyorumdur. Ama yurt dışında bu çok oluyor. Yani yurt dışında yani partiler siyaset bilimcilerle çok aktif olarak iletişimde oluyorlar veya işbirliği içerisinde oluyorlar veya yurt dışındaki partilerin araştırma bölümleri oluyor ve tamamen işleri bu tarz araştırmalara bakıp acaba nerede ne yapsak nasıl oy kazanırız veya ne yaparsak nasıl olur'u bulmak ve üstlerine aktarmak olan gruplar oluyor. Türkiye'de bunlar var mı bilmiyorum. Varsa da yani aslında olmalı. Neden? Çünkü siyasi partiler tabii ki oy kazanmak, tabii ki başarı kazanmak istiyorlar. Fakat eğer sağlık hizmetinin oy kazandırdığını görürlerse bu herkes için iyi bir şey. Yani o yüzden keşke olsa.
Peki o zaman biraz daha böyle siyaset ve oy stratejisi üstünde bir soru sorayım. Yani oy kazanmanın da ötesinde bu politik ekonominin getirdiği politik ekonominin vardığı sonuçları, verileri kullanarak siyasetçiler nasıl eşitsizliği ve tabii daha çok gelir adaletsizliğini azaltabilir? Yani böyle bir köprüden bahsedebilir miyiz? Belki Türkiye'den ya da yurt dışından örneklerle olabilir.
Böyle bir köprüden bahsedebiliriz. Fakat burada şöyle bir sorun var. Bu köprünün oluşmasında veya bu köprünün sürekli orada kalmasında, geçici bir köprü olmamasında şöyle çok büyük bir sorun var. Siyasetçiler veya politik hareketler veya partiler genelde miyoptur. Biz onları miyop olarak adlandırırız ve bu çok mantıklı, çok aslında rasyonel bir şey. Neden? 5 sene sonra burada mısınız değil misiniz belli değil. 10 sene sonra burada mısınız değil misiniz belli değil. Hatta birçok ülkede term limit dediğimiz şeyler var. Zaten 10 seneden sonra tekrar seçilemiyorsunuz mesela. Hı-hı. 20 sene sonra, 30 sene sonra burada kesinlikle değilsiniz insan hayatına bakıp. Hı-hı. Yani çoğu zaman değilsiniz. Ve bu bahsettiğim özellikle eşitsizlik bağlamında aynı şekilde iktisadi kalkınmayı da bunun içine sokabiliriz. Bu tarz şeyleri düzeltmenin yolu genelde uzun soluklu politikalardan geçiyor. Yani siz çocuklara eşit şanslar vereceksiniz. O çocuklar büyüyecek, ilkokul okuyacaklar, ortaokul, lise, üniversite okuyacaklar. Tabii. Seçmen olacaklar. Ve bu eşit şansın farkında olup bakın o parti bize eşit şans veya o aday bize böyle eşit şans verdi diyecekler ve bunun üstüne oy verecekler. Şimdi bu hem çok uzun vadede bir şey. Sizin büyük ihtimalle siyaset sahnesinde bile olmayacağınız bir zaman diliminden bahsediyoruz ve pahalı bir şey. Ülkedeki bütün okulları iyileştirip her okula çok iyi öğretmen göndermek veya her yere çok iyi üniversite kurup işte ülkenin bir ucundaki üniversitesiyle İstanbul'daki iyi bir üniversitenin mezunlarının aynı şansa erişimini sağlamak için acayip yapısal bir değişiklik ve acayip bir yatırım gerekiyor. Tabii bunu yapıp 20 seneki sonraki seçmenlerin oyunu almak yerine siyasi partiler genelde bu kaynakları daha kısa dönemde dağıtıp daha kısa dönemli kazançları elde etmeyi tercih ediyorlar. Tabii bu çok rasyonel bir şey. Yani bunun hani bu matematikte zaten çok da tartışılacak bir yanı yok. O yüzden böyle bir sonuçların yani bu eşitsizliğin veya kalkınmanın yapılmasın için gereken süreyle siyasetçilerin veya partilerin veya seçim için yapılması gereken şeylerin süreleri birbiriyle uymuyor. O yüzden bu köprü oluşabilecekse de bazen oluşuyor, evet. Çabucak kalkıyor veya köprü devamlı orada olamıyor o yüzden.
Hı hı. Yani siyasetin doğasından kaynaklı bu demokrasi, demokratik sistemlerin dediğiniz gibi seçilme dönemlerinin ve sınırlamalarının oluşturduğu böyle sistemsel ve kaçınılmaz bir kopukluk var diyelim herhalde. Birçok alanda var bu sanırım. Çünkü uzun soluklu düşündüğümüzde gelir adaletsizliğini dediğiniz gibi hani kuşaklar üstü bir konu, sadece tek bir kuşağı kapsamayan bir konu ve çok zaman alan bir şey bu tarz uzun soluklu politikaları geliştirmek. Ama bu demokratik sistemde, bu seçim sistemlerinde bu çok da mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Ben biraz kötümser bir sonuç çıkardım ama belki katılırsınız, yok, belki katılmazsınız, ben bilmiyorum.
Ben de kesinlikle katılıyorum. Ben ne yazık ki böyle. Hı-hı. Yani bunu tabii düzeltebilen ülkeler var mı? Var. Ama az. Yani İskandinav ülkelerinden bahsedebiliriz belki. Yani ne yapalım? Bu da böyle.
Peki, çok teşekkürler katıldığınız için. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu.
Benim için de teşekkür ederim.
Zihni Politik'i dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabını etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere.